Ayrım 8, Mum Hala 2, Aziz Nesin, sayfa 93. Vakıf, 12 Ağustos 1983, Cuma. Kimi dönemlerin özel siyasal koşulları gereği kimi yazar ve şairlere resmen bir yasaklanma konulmamışken, baskının yarattığı dolaylı etkiyle estetik değerlendirmelerin dışında başka nedenlerle onların yapıtlarının yayımlanmadığı, oyunlarının sahnelenmediği, yazılarının gazetelerden istenmediği, adlarının geçmediği, radyo ve televizyonlarda yapıtlarının yer almadığı zamanlarda başka bir takım yazarlara eskiden olduğundan daha çok yol açmışsa, yapıtlarının yayımlanmasına istek varsa, radyo ve televizyonda yapıtlarına sık sık yer veriliyorsa, oyunları sahneleniyorsa, bunu kendi başarıları sanıp sevinecekleri yerde ne gibi ahlaksal, toplumsal, siyasal eksiklikleri olduğunu düşünüp ya kişiliklerini düzeltmeliler ya da utanmalıdırlar. Vakıf, 13 Ağustos 1983, Cumartesi. Mektuplarımda ya da konuşmalarımda ben ölünce, ben öldükten sonra, ölümümden sonra gibi sözler söylemiyorum da bunun yerine ve bu anlama ben olmadığım zamanlarda diyorum. Neden böyle dediğimin ayırdında değildim. Sevim çiçeğe mektup yazarken ayrımsadım ki karşımdakileri ölüm sözcüğüyle ürkütmemek, belki de ölümün sevimsizliğini gizlemek için böyle diyorum. Vakıf, 16 Ağustos 1983, Salı. Ben bir yaşam oburuyum ve bu yüzden sanatımdan çok şey yitiriyorum. Evet, geç de olsa çok iyi biliyorum artık. Ya yaşayacağım ya yaratacağım. İkisi birden olamıyor. Yazar için yaşamak ancak yaratmaktır. 16 Ağustos 1983 Salı, saat 7.42. Çok şaşılası rüyalar görmekteyim. Yazık ki bunları not etmeye zamanım olamadığından unutuyorum. Kaktüslü rüyalar. Onlar hep kötü rüya. Birlikte yaşarken de onu rüyamda güzel olarak, güzelliği içinde hiç görmezdim. Şimdi yine öyle görüyorum rüyalarımda kaktüsü. Tatsız, acılı, çirkin durumlar hep. 3 gün önce babamı gördüm rüyamda. Son zamanları. Yaşadığımız o küçük evlerden birinin odası. Karşılıklı iki duvar dibinde iki sedirdeyiz. Babam kendisini dövdüğümü, sopayla dizlerine vurduğumu söylüyor. Oysa böyle bir şey yapmadım. Rüyada kendi kendime babamın yaşlılık ve hastalıktan vehimler içinde olduğunu düşünüyorum. Müthiş üzülüyorum. Oturduğum sedirden kalkıp babamın yanına gidiyorum. Babam üzünçle, dizlerime vurdun diyor. Babamı okşayıp seviniyorum. Babacığım, ben sana hiç vurur muyum? Vurmadım diyorum. Ah ne yazık ki annemi hiç göremiyorum rüyalarımda. Annemin yüzü yok ki belleğimde. Hiç anımsayamıyorum artık. Annemin yüzü belleğimde salt bir güzellik olarak kaldı. Bir soyut güzellik, maddeleşmemiş, fiziğe bürünmemiş bir güzellik. Dün de 15 Ağustos 83 Salı, kitaplıkta minderde uyurken Ahmet'i gördüm. Ahmet karşımda, çok üzünçlü duruyor. Yine eve hırsız girdi, diyor. Gerçekmiş gibi korkuyla uyandım. Bu gece 15-16 Ağustos kötü rüyalar gördüm. Soğuk almışım, hastayım ama karşılıklı iki pencere de açıktı ve çırılçıplak yatıyordum her zamanki gibi ve üstümde salt ince bir örtü vardı. Sabaha karşı olacak. Şimdi seçip tanıyamadığım bir takım arkadaşlarla daha önce hiç bilmediğim bir kentin yokuş yukarı bir sokağındayız. Kalabalık, sağımda vapur iskelesi var. İskele memuru güleç ve tombul yüzlü biri. Bana saygı ve sevimlilikle, "Bekliyorum, sonra gelin," diyor. Ne demek istediğini anlamıyorum. Yanımdaki Remzi İnanç, "Haberiniz yok mu?" diyor. Sıkı yönetim aydınları topluyor. Sürgüne gönderiyor. Herkesi aldılar. Sizi de alacaklar. Remzi İnanç'a sorular soruyorum. Kimleri aldılar? Niçin alıyorlar? Remzi İnanç'ın verdiği yanıtları bir türlü anlayamıyorum. Dişleri çok bozuk bir insanın anlaşılmaz konuşmasıyla acayip sesler çıkarıyor. Anlamaya çalışıyorum, anlayamıyorum. Bir daha soruyorum. Anlaşılmıyor Remzi'nin sözleri. "Gazeteleri okumadın mı? Gazetelerde sürülenlerin adları var," diyor. Ne yapacağımı düşünüyorum. İskele memuru içeride. Kaçıp gidebilirim ama o iyi yüzlü, sevimli iskele memuruna ayıp olur. Hem niçin? Nereye kaçacağım? 1-2 gün işlerimi düzene sokar, sonra giderim. Çocuklar daha küçükmüş, param da yok. Ne yapacağım? Düşünüyorum. Sürgün gittiğim yerde yazılar yazsam gazeteler koyar mı? Müthiş sıkıntıyla uyandım. Uyandıktan sonra da rüyanın etkisi sabaha dek sürdü. Evet, bu askeri yönetimin yetkisi var. İsterlerse beni de, başka aydınları da hiçbir gerekçe göstermeden ya da bir gerekçe uydurarak istedikleri yere sürgün edebilirler. Gerçekte ben de içinde biz bütün Türk aydınları, kendilerinden yana olalım ya da olmayalım, hatta karşılarında bile olsak, bu askeri yönetim kendisini iş başına getirdikten sonra Bülent Ecevit'e, Süleyman Demirel'e ve başkalarına haksızlıklar, yasa dışılıklar yaptığında sesimizi çıkarmamakla sürgün edilmeyi de kendimize her türlü haksızlıkların yapılmasını da çoktan hak etmiştik. Biz korkaklara ne yapılsa azdır. Çünkü biz aydın yurttaş olma görevimizi yapmadık. İnsanları değil, hak ve doğruluğu savunmadık. Sabah saat 6'ya dek düşündüm. Bunlar beni sürebilirler, hele şu seçim sırası. Peki bu vakıf işleri ne olur? Her şey yüzüstü kalır. Güveneceğim, işleri bırakacağım kimse de yok. Kendi kendime işleri düzenleme işlenceleri kurdum, sonra kalktım yataktan. Vakıf, 23 Ağustos 1983 Salı. Yaşamım boyunca bütün kadın ilişkilerimin hepsi de yanlışlıklara dayandı. Ne var ki bu ilişkilerimin başlangıcında değil, ancak sonunda yanlışlık üstüne kurulmuş olduğunu anladım hep. Vakıf, 23 Ağustos 1983 Salı. Neden özellikle geceleri çalışırken yemek yediğimi bu gece Almanya yazılarını yazarken anladım. Çaresizlikten, yardımsızlıktan, yalnızlıktan. Sarmaşık olayı. Bir şeye tutunmak istiyorum. Yok tutunacak bir şey. Yemeğe saldırıyorum tutunmak için. 18 Eylül 1983 Pazar. Saat 8:00. Uyuyup da rüya görmediğim zaman hiç yok gibi. Salt uyurken değil, uzanıp yatmadan şöyle bir dakikacık uyuklarken, hatta uyumadan önceki o yarı uyanıklık uykusunda bile hemen rüya görüyorum. Çalışmaktan yorgun düşüp masa başındaki o birkaç saniyelik dalmalarımda bile. Uykularımda sürekli rüya gördüğümü, hep uyanışımda kesinlikle bir rüyadan uyanmış olmamdan anlarım. İster uykuyu dalmalarımdan, ister uyuklamalarımdan, ister uykumdan hangi zaman uyanırsam uyanayım, gecenin herhangi bir zamanında bir rüyadan uyanmış olurum. Bir rüyadan uyanmadığım hiç olmaz. Ancak kimileyin gördüğüm rüyayı anımsamadığım olur. Görmekte olduğum rüyayı uyanır uyanmaz düşünmez, o rüya üstünde durmazsam hemen unuturum. Rüya çok uçucu. Yorgunluktan derin uykularımda gördüğüm rüyalarımı daha az anımsıyorum. Geceleri hiç rüya görmediklerini söylüyorlar. Başkalarının rüya görüp görmediklerini deneyemeyeceğimize göre bilemeyiz ama ben kendimi denek olarak alırsam sanıyorum ki herkes rüya görüyor da kimileri anımsıyor, kimileri anımsamıyor. Anımsayamayan insan da doğal olarak rüya görmediğini sanır. Rüyalarımda beni özellikle şaşırtan iki şey var. 1. O müthiş ayrıntı. Gerçek yaşamımda böylesine bütün inceliğiyle ayrıntıları ayırmsayamıyorum. Rüyalarımda ise ayrıntının ayrıntısının ayrıntısını bile ayrımsayabiliyorum. Üstelik bunlar salt özdeksel ayrıntılar da değil, psikolojik ayrıntıları da anımsıyorum. Örneğin rüyamda gördüğüm insanın bakışlarından, duruşundan, yani her türlü davranışından en ince niyet ve düşünceleri ve duyguları belli olabiliyor. Bana kötülük edeceği, iyilik edeceği, beni koruyacağı gibi. Ve özdeksel ayrıntılarla ruhsal ayrıntılar birbirlerini bütünlüyor. 2. Rüyalarımda beni şaşırtan ikinci şey, rüyada değilken hiçbir şeyin anımsayamayacağım kişileri bile görmem. Yaşamımda kısa bir süre görmüşüm ya da bir kez önemsememişim, unutmuşum onları, bir daha hiç düşünmemişim ve anımsamamışım. Bir de bakıyorum, bu insanlar rüyama giriveriyor. Nasıl oluyor bu? Belleğin hangi derin labirentlerinden, hangi karanlık mağaralarından birden çıkıveriyor bu insanlar? Şaşıp şaşıp kalıyorum. Örneğin 15 Eylül 1983 gecesi sabaha karşı Tunç film sahibi, Tunç oğlunun adıydı, İhsan'ı gördüm rüyamda. Bir şaşılacak şey de yakınım olan insanları sevmediğim yaşlarında değil de, ki o yaşlarını unutmak, yaşamımdan silip atmak istediğim için olacak, sevdiğim yaşlarında görüyorum. Diyelim o yakınım 40 yaşındaysa, ben de onun çocukluk yaşlarını seviyor, büyüklüğünü sevmiyorsam, onu hep rüyamda çocuk olarak görüyorum. Rüyanın en güzel yanı olağanüstü sürprizleridir. Yaşam zaten sürprizlerle dolu. Ama rüyadaki sürprizlerin çokluğu, renkliliği, şaşırtıcılığı gerçek yaşamda yok. Ne de olsa gerçek yaşamımızda bir oranda da olsa yaşamımıza egemen olabildiğimizden, az çok istencimizle yaşamımızı çizebildiğimizden daha az sürpriz var. Oysa rüyalarımıza hiç egemen değiliz. İstencimizin etkisi ya hiç yok ya da rüyalarımızda pek az. Bu yüzden rüyalarımız baştan sona sürpriz dolu. Rüyalarımız istencimizin ipini koparması demektir. Sürprizlerse yaşamın şaşırtıcı güzellikleridir. Sürprizleri için de rüyalarımı seviyorum. Ah zamanım olsaydı da bütün rüyalarımı yazabilseydim. Onlardan yararlanabilseydim. Tarihsiz. Kendimi seyretmek. Bu olayı böyle gelmişim bir yerinde yazmıştım. Salt geriye dönüp geçmişimi seyretmiyorum. Yaşarken, yaşamaktayken de kendimi seyrediyorum. 19 Eylül 1983 Pazartesi saat 22:20. Günde 12'şer saatten sürekli 3 gün 17, 18, 19 Eylül 1983 ki Kurban Bayramı günleri Sondan Başa adlı şiir kitabım üzerinde çalıştım. Hazırlığı bitmedi. Daha 1-2 hafta üzerinde çalışmam gerekiyor ama aşağı yukarı kalın çizgileriyle kitap hazırlandı sayılır. Bundan sonra yapılacak işler. 1. Bir numaralı şiir dosyasına ayrılmış şiirler üzerinde çalışılacak. Uygun görülenler kitaptaki bölümlerine konulacak. 2. Annem şiiri yerine konulacak. 3. Boşan zincirlerinden oyunundan şiirler alınacak. 4. 10 dakika adlı kitap taranacak. 5. Millet dergisinden Kemalettin Kamu ya da Ömer Bedrettin Uşaklı'nın yazısı alınacak. 6. 7 günde İbrahim Alaaddin ve Faruk Nafiz'in eleştirileri alınacak. 7. Kitap olarak hazırlanmış dosyaya alınmış kimi şiirler üzerinde çalışılacak. 8. Yine dosya 1'in sonundaki sözde eleştiri ve sataşmalar alınacak. 9. Kapak fotoğrafı çekilecek, ben önlü arkalı renkli olarak. 2 saattir elektrikler kesik, 2 mum ışığında çalışıyorum. 15 forma eşittir 250 sayfa olacak. Vakıf, 20 Eylül 1983 saat 11.45. Acılarımın değerini gittikçe daha iyi anlıyorum. Artık öyle oldu ki tüm yaşamımda acılarımdan daha değerli şeylerin sahibi olduğuma inanmaz oldum. O acılarım olmasaydı bugün 75 kitabım olur muydu? Olmazdı. O acılarım olmasaydı bu vakıfı kurar mıydım? Kurmazdım. Bu kerte çok çalışır mıydım? Çalışmazdım. Bu denli çok sever miydim? Sevmezdim. Bu denli genç ve dinç kalabilir miydim? Kalamazdım. Şimdiye dek çoktan ölmüş olurdum. Öyle değerlendiriyorum ki çektiğim acıları, onlara öyle sonsuz değerler veriyorum ki bana bu acıları çektirenlere kendimi borçlu duyumsuyorum. Evet, ama yine de onlara teşekkür etmiyorum. İnsanlara acı çektirenlere acı çektirdikleri için teşekkür edilmez. Hükümetler, polisler, MIT, kötüler, işverenler, kadınlar, hele kadınlar, partiler, kendilerini solcu sanan ve öyle gösterenler, aptallar, kabalar, ruhları çirkinler. Beni acılar yarattı. Benim manevi varlığım acıların çocuğudur. Ama yine de insanların acı çekmesini istemiyorum. Çünkü her acı çeken, çektiği acıların bileşiminden güzellikler, tatlar, beğeniler yaratamıyor. Çektiği acıyla zehirlenenler daha çok. Vakıf, 21 Eylül 1983 Salı, 10.50. 19 Eylül 1983 gecesi saat 22'de Cenan Akın'la Mehmet ve Nazan geldiler. Hava yağışlı, elektrikler kesikti. Sabahın saat 4'üne dek içtik ve konuştuk. Şiirlerimden okudum. İster istemez özel yaşamımdan da küçük pencereler açtım şiirlerime ilişkin olarak. Cenan Akın çok önemli olan şu sözü söyledi. Siz yaşamınızın üzerine çıkıp kendinizi ve hem sizinle birlikte yaşamış olanı dışarıdan seyredebiliyorsunuz. Cenan öyle önemli bir şey söylemişti ki, bu salt benim için doğru değil, bütün yazarlar için de gerekli olan bir koşuldur. Gerçek bir yazar başka türlü yaşayamaz ki, yaşamamalıdır. Aynı zamanda bu ne çok tedirgin bir yaşamdır, yaşamın tadını çıkaramamaktadır. İnsan sürekli olarak bir yandan yaşar, hem de bir yandan kendi yaşamının seyircisi, ki aynı zamanda eleştirmeni demektir. Olursa nasıl erinçte, dinginlikte olabilir, nasıl tedirgin olmaz? Yazar hiçbir zaman kendini yaşamın doğal akışına kapıp koyuveremez. Tarihsiz. Yeni televizyonumu ilk kez 24 Eylül 1983 gecesi, cumartesi seyrettim. Yalnız bir film. The Best Years of Our Lives. Olağanüstü güzel, romantik, duygusal. 21.10'dan 24'e dek sürdü. Ağlaya ağlaya seyrettim. Eski film. William Wyler. Onun yine güzel bir ya da iki filmini seyretmiştim ama neydi? Güzel yapıtlar, her ne olursa olsun, ister şiir, ister film, ister oyun, ister roman, beni coşkulandırıyor. Telestiriyor ya da yaratıcılığa itiyor. Saat 21'de müthiş uykum vardı. Çünkü gündüz uyuyamamıştım ve konuklar vardı. Eyüp Çelik'in karısı Nevin, Semih Balcıoğlu karısı Emel, Emre Kongar karısı Bilge, ikizler Ebru Elif, Kaan. İçki de içmemiştim. Bu denli uykusuzken film uykumu da kaçırdı. Üstelik bir sürü not yazdım filmi seyrettikten sonra. Bu TV benim için çok iyi oldu. 29 Eylül 1983 Perşembe, saat 11.25. Epey zamandan beri bir şey beni sevindirsin istiyorum. Sevinmeye çok büyük gereksinmem var. Nedir beni sevindirebilecek olan? Kesinlikle bunu da bilmiyorum. Beni sevindirecek çok şey var. Sevdiğim birinden güzel bir mektup örneğin. Bu yüzden postacı diye bir yazı yazmayı bile düşündüm. Postacı, ne olur beni sevindirecek bir haber getir sevdiklerimden diye. Kendi beğeneceğim yapıt ortaya koymak, şiir, öykü ama en çok da oyun. Çok sevineceğim buna. Ama çoktan beri hiçbir kitabım çıkmadı, yıllar oldu. Sevgilimden gelecek güzellikler, bir başarı, çoktan beri kazandığım bir başarı yok. Başarı da beni çok sevindirecek, özetleyince beni sevindirebilecek çok şey var. Susuzluktan yanmış gibi, açlıktan bayılacak, havasızlıktan boğulacak gibi suya, ekmeğe, havaya duyulan gereksinim gibi bir sevinci gereksiniyorum. Nice zamandır sevindiğim yok. Beni sevindiren hiçbir şey olmuyor. Olanlar hep zararıma, bana acı veren, istemediğim, sevmediğim, üzünçlü olaylar. Ah sevinsem, bir sevinsem. 18 Ekim 1983 Salı. Aynada insanın kendisini görmek istemesi ya da istememesi çok önemli. Ben çoktan beri, yıllardan beri kendimi aynada seyretmekten hoşlanmıyorum. Bu gerçeklerden, kendi gerçeğimden kaçış değil, güzel olmayana dayancasızlık. Belki de ikincil bir duygu olarak, bilerek, kendimin bildiğim gerçeğimden daha güzel olduğunu sanmak istiyorum. Tarihsiz, Yaba, sayı 30, tarih Ekim 83'te, Jean Myrdal'dan çevrilen Burjuvazi'nin betimleyicisi yazısı ki Balzac üstüne. Çok önemli, yararlanmalıyım. Tarihsiz, İnsan şöyledir, insan böyledir, insan şöyle yapar der dururuz. Burada insan dediğimiz biz kendimiziz, insan benim. Ben şöyleyim ve ben şöyleysem bütün insanlar da şöyledir. Ben bütün insanlarım. Ve bütün insanlar olarak ben bir yandan da durmadan değişiyorum. 70 yaşıma dek ben yaptıklarımdan, yaşadıklarımdan hiç pişmanlık duymamıştım. Hem de onların çoğunun yanlış olduklarını bile bile pişman olamamıştım. İnsanın yani benim yaptıklarından pişman olması kendi kendinden vazgeçmesidir. Elbet kimse kendinden vazgeçemez ve kendinden vazgeçmeden daha iyi, daha güzel, daha zengin olmak ister, olabilirmiş gibi. Kendimizden vazgeçmediğimiz ve pişman olmadığımız için de sık sık yeniden dünyaya gelsem yine böyle yaşardım deriz. Benim bir gazeteye yeniden dünyaya gelsem yaptıklarımın hem de pekiştirerek daha aşırılarını yapardım gibi bir şey söylediğimi anımsıyorum. O sözü söylediğimde 40-50 yaş arasında olmalıydım. Bugün 70 yaşımdayken insanın geçmişinden pişman olmasının nasıl? Not burada kesilmiş. 23 Ekim 1983 Pazar saat 17.55. Vasiyetim. Bugüne dek var olmuş dinlerin hiçbirinden değilim. Dinlerin ve içtenlikli dinlilerin hiçbirine karşı da değilim. Benim din olmayan inancım şudur. Başlangıçsız geçmişe olan borcu insan soyuna iyilikler de ederek ödemek için sonsuz gelecekten alacaklı olmaya çalışmaktır. Babama olan borcumu oğlumdan alacaklı olarak ödeyebilirim. Var olan dinlerin hiçbirinden olmadığım için öldüğümde dinsel tören yapılmasını, dualar edilmesini istemiyorum. Salt dinsel değil, mezar başında söylev vermek gibi hiçbir törenin yapılmasını istemiyorum. Ölümümden sonra benim için yapılacaklardan elbet haberim olmayacaksa da, şimdiden o alışılmış törenlerin benim için de yapılacağını düşünerek bunun üzüntüsünü, acısını çekiyor, benim ölümümden sonraki törensel olayların üzüntüsünü şimdiden duyuyorum. Nefret ediyorum bu tür törenlerden. Türkiye'de kendi canlı varlıklarına sahip olamayan, özgür olamayan insanların ölümlerinden sonra cesetlerine sahip olma özgürlüğü de yoktur. Gömütlükler dinlere göre ayrılmış olduğundan, daha doğumumuzda bize sormadan nasıl bizleri birer dine bağlamışlarsa, ölümümüzde de bizi bu dinlere göre ayrılmış bir gömütlüğe gömerler. Türkiye'de dinsizlerin gömülecek gömütlüğü olmadığından, her ölü dinlere göre ayrılmış bir gömütlüğe gömülmek zorundadır. İşte bu yüzden ölümü başkalarının eline bırakmamak için kimsenin bilemeyeceği, görüp bulamayacağı bir yerde ölüp orada kalıp yitmek istiyorum. Yıllardan beri bunun için umarlar arıyor, düşünüyorum. Bunu başaramaz da ölüp ortalarda kalırsam ister istemez cenazem için dinsel tören yapılacak ve beni bir Müslüman mezarlığına gömecekler. Hiç olmazsa dinsel görevliler bir dinsize Müslüman yöntemiyle dinsel tören yapmanın günahını düşünerek kendilerini bu büyük günaha sokmasınlar, günah işlemesinler. Müslümanlık başta olmak üzere amacı insanı iyileştirmek olan bütün göksel ve yersel dinlerin iyilik yolundaki buyruklarını, o dinlerin peygamberlerinden ve ulularından ve kendilerinden daha çok yerine getirmiş olan bu insanı, beni, dinsel törenden bağışlasınlar. Vakıf kitaplarımı beslemeyecek, kitaplarım vakıfı besleyecek. Sevdiğim kadınlar, çocuklarım. Vakıf, 25 Ekim 1983, saat 23.45. Tucholsky'nin Mektupları kitabında Sargut Şölçü'nün Kurt Tucholsky'nin Gerçekliği başlıklı işlemesini okurken şöyle düşündüm. Okuru ne kendin kadar bilgili ne kendin kadar bilgisiz sayacaksın. Örneğin yazısında agnostisizm demiş ve geçmiş açıklamadan. Kendisi biliyorsa herkesi de biliyor sanmaktan ileri geliyor bu tutum. Bilinmezcilik demek dese bilmeyenler bile anlayacak. İdil de öyle. Kır yaşamı içinde aşk konusunu işleyen koşuk. 26.1983 Çarşamba saat 20.45. 1.1983 Cumartesi günü birden vakıfa Arif Damar geldi. Bir büyük rakı, bir küçücük paket çekilmiş kahve getirmiş. Bir de Bozcaada'dan deniz kabuğu armağanı vardı. İyi insan, güzel şiirleri de var. Konuk olduğu için elbet çalışamadım. Akşam da içtik. Girişteki küçük evde kaldı. Ertesi sabah kahvaltı etti, öğle yemeğinde içti. Çalışacağım için ben içmedim. Gideceği sırada Fikret Otyam, eşi Filiz ve bir oğlan çocuğu, sanırım Filiz'in eski kocasından, Evren'in solcu denilen damadının ablasıyla kocası geldiler. Arif Damar da kaldı ve sürekli içti. Arif Damar çok ilginç şeyler anlattı yaşamından, Gelibolu'nun bir köyünden. Annesi babasının 5. eşiymiş. Babası da annesinin 3. kocası ve son kocasıymış. Söylediğine göre çok güzel bir kadınmış. Babası ölünce annesi onları, Arif'i ve ağabeyini Gelibolu'ya getirmiş, orada yerleşmişler. Çok sıkıntılar çekerek yaşamışlar. Yine söylediğine göre annesi özünde duyarlı, şair mizaçlı bir insanmış. Arif şiiri ondan esinlenmiş ya da kaynaklanmış. Annesinin şair tabiatını anlamak için bugüne dek kimseye anlatmadım, ilk anlatıyorum diyerek şöyle dedi. Çok soğuk bir gün, evde ateş yok, sanki ateş varmış gibi küllerini karıştırarak mangalın çevresinde toplanmışız. Dışarıda lapa lapa kar yağıyor. O sırada pencereden gördük, hallaç diye seslenerek bir hallaç geliyor. Annem hemen şöyle dedi. Sen de aç, ben de aç. Gel sikişelim hallaç. Annem şairdi. Dilim tutuldu, şaşırıp kaldım. Daha çok şeyler anlattı. Arif Damar, ki eski soyadı Barikat'tı, Nahit Hanım'la evlenişini de anlattı. Galiba bunu eskiden bir yerlerde anlatmıştı bana. Aksaray'da bir evde sığıntı olarak kalıyorlarmış. Zengin, yaşlı bir kadının evinde, onun koruması altında. Bu evde şu aydınlıkçı, Mao'cu Halim, acayip soyadı var, Spatar ve annesi de varmış. Annesi hizmetçi olarak bu eve girmiş. İyi yürekli, yaşlı, zengin kadın, Halim'i resmen evlat edinmiş. Kalıtı ona kalacak. Halim'in öz annesi Arif'e kötü davranmaya başlamış, onu evden çıkmaya zorlamış. Nedenini sordum. Zengin kadın beni de evlat edinir de kalıtı ikiye bölünür diye korktu, bunu istemedi. Nahit Hanım'ın evine kapağı atmış, Aksaray'daki evden bir şilte götürmüş, katın merdiven başında küçücük bir yer varmış, yüklük filan gibi, orada kalırmış. Ne olmuş, unuttum. 6-7 Eylül mü ne, öyle bir şey, evden çıkamamış, ilişkileri böyle kurulmuş. Evlenmişler. İstediğin zaman ayrılırsın demiş Nahit Hanım. Şu Nahit Hanım'ı merak ediyorum doğrusu. Bir kez Beyazıt'ta bir tütüncü kırtasiyeci gazeteci dükkanında Orhan Veli ile birliktelerken görmüş, ayaküstü konuşmuştum. Orhan Veli o dükkanda oturmuş, Yaprak dergisinin hesabını alıyordu. Bir de Balmumcu askeri cezaevindeyken bana börek yapmış da Nevzat Üstün yalancısı ben her hafta ziyaretine gidiyorum götürürüm diye uydurmuş. Bunu da bana Melih Cevdet söylemişti. Halil Vedat Fıratlı ile arkadaş olduğumda Nahit Hanım'ın ilk eşi, daha çok merak ettim Nahit Hanım'ı. Halil Vedat da konuşmalarında ne rahatlıkla hem Nahit Hanım'dan hem Orhan Veli'den söz ederdi ve ben hep şaşırmışımdır buna. Halil Vedat'ın sonraki eşi genç ve güzeldi ve o hanımdan bir oğlu vardı. Toplanırdık bizim evde, Halil Vedat'ın ya da Yusuf Balkay'ın evinde. Arif ne çok şey anlattı. Zamanım olsaydı unutmadan hepsini sıcağı sıcağına yazmış olsaydım iyi olurdu. Çoğunu unuttum. Ev sorununu, dükkan sorununu, daha neler neler, kadırga öğrenci yurdunu filan. Arif otururken yağmur yağmaya başladı. Gitmek için yağmurun dinmesini bekliyordu. Arada yağmur kesiliyor, yine oturuyordu. Sonra şunu söyledi. Gelibolu'da yağmuru bahane edip konut kalkıp gitmezse şöyle denirmiş. Saçak altı kurudur, konukların yoludur. Gülüşüyorduk. Sonra Fikret Otyamlar'la onların arabasında gitti. O gün Ahmet Arif üzerine de çok konuştuk. Fikret Otyam o konuda çok şey anlattı. 8. ayrımın sonu, sayfa 106.